İsa Mesih'in kişiliğini, yaşamını, öğretişini dört ayrı yazar, ayrı yönlerden Tanrı'nın esiniyle kaleme aldılar. Bu dört yazar Matta, Markos, Luka ve Yuhanna'dır. Tanrı sözü olan İncil, yazılmış olan en önemli, en bilinçli, en bereketli ve en görkemli, en güzel kitaptır. İncil'in Matta kesimi İsa'yı kral olarak, Markos kesimi İsa Mesih'i mükemmel bir hizmetçi olarak, Yuhanna tüm görkemiyle Tanrı'yla aynı öz yapıya sahip olan kutsal Tanrı oğlu olarak, yorumunu yapmakta olduğumuz Luka da İsa'yı merhametli ve sevecen insanoğlu olarak tanıtır. Doktor Luka, kitabın başında amacının İsa'nın yaşamını doğru ve ayrıntılı bir biçimde anlatmak olduğunu belirtir. Luka kitabına Rabbin yolunu hazırlamaya gelmiş olan vaftizci Yahya'nın ve İsa'nın doğumuna ilişkin bilgileri vererek başlıyor. Ve ardından İsa'nın müjdeyi duyurduğu, öğretisini yapıp mucizeler yaptığı döneme geçiyor. Daha sonra İsa'nın giderek artan baskılara rağmen Yeruşalim'e bile bile ölüme gidişi anlatılıyor. Bunu İsa'nın dirilişi ve göğe alınışını tasvir eden bölümler izliyor. Luka, peygamberlik sözlerini yerine getiren Tanrı'nın bir kurtarıcı göndermekle insanlık tarihini nasıl yönlendirdiğini vurgular. Tanrı'nın bu etkinliği, meleklerin gönderilmesi olayında, Tanrı'nın gökten seslenişinde ve özellikle birçok imanlının kutsal ruhla dolması olayında açıkça görülüyor. Tanrı'nın gücü, İsa'nın yaptığı mucizelerde de gözle görülür bir şekilde etkindi. 16 ayrı olayda belirli hastalıklara yakalanmış kişilerin mucizevi şekilde iyileştirildiğinden söz ediliyor Luka'da. Bunun yanı sıra İsa'nın bir arada bulunan çok sayıda hastayı iyileştirdiği kitabın 5 ayrı yerinde belirtiliyor. Luka kitabının yaklaşık %40'ı İsa'nın öğretisinden oluşuyor. İsa öğretisinde birçok benzetme kullandı. Luka'da 26 tane benzetme vardır. Bunların 16 tanesi İncil'in diğer kitaplarında yer almaz. Luka bir Yahudi değildi, uluslardan geliyordu. Belki de kendisi Tanrı'nın kutsal yazılarını kayda geçiren uluslardan gelme ilk ve tek kişiydi. Doktor Luka'nın kendine özgü eşsiz açıklamaları olmadan Rabbimiz İsa'yı ve verdiği hizmetleri ruhsal kapsamda böylesine zengin bir düzeyde kavrayamazdık. Rabbimizin tüm insanlara olan sevgisini ve sunmak istediği kurtuluş armağanını herkese verdiği hizmeti Luka'da belirgin bir şekilde görmekteyiz. Luka'nın tarihleri büyük bir özenle kaleme alması ve konular üzerinde tam bilgi edinmesi onu kilise tarihinin ilk tarihçisi durumuna getirmiştir. Luka'nın yazılış tarihi büyük olasılıkla İsa'dan sonra 61-62 yılları arasıdır. Çünkü İsa'dan sonra 64'te Roma'daki büyük yangın, Mesih imanlılarına imparator Nero tarafından yapılan zulüm ve Petrus ile Pavlus'un öldürülmeleri yer alsaydı, kilise tarihinin ilk tarihçisi olan Luka, bunları kolay kolay görmezlikten gelmeyecek, tüm bu olanları kesinlikle kayıtlarına geçirecekti. Ama Luka'da bunları görmüyoruz. Bu nedenle Luka'nın yazılış tarihi İsa'dan sonra 64'ten öncedir. Yani İsa'dan sonra 61-62 yılları arası. Luka'yı Koloseliler 4:14'te çok sevilen bir doktor olarak görüyoruz. Sevgili doktor Luka ile Dimas sizlere selamlarını iletirler diye okuyoruz. Luka, tıbbın babası olarak bilinen Hipokrates'ten daha fazla tıp dili bilimine sahipti. Tanrı sözünü ileten, kaleme alan yazarlar hiçbir zaman tesadüfen seçilmediler ama tam tersine Tanrı'nın ruhu aracılığıyla seçildiler ve bunlar Tanrı'dan aldıkları esinle Tanrı sözünü yazıya döktüler. Luka'nın seçilmesinde de bunları görüyoruz. Bilge olarak vasıflandırılan fazla kimse yoktu o dönemlerde. Ama Luka bu niteliğe sahip biridir. Yani bilgili, okumuş ve önemli bir tarihçidir. Hem Pavlos hem de Luka hem entelektüel bakımdan hem de ruhsal alanda yüksek bir düzeye, bilgeliğe sahiptiler. Bu nedenle Pavlos'la Luka'nın neden bu kadar çok birlikte yolculuk yaptıklarını, çok iyi dost ve arkadaş olduklarını biraz da olsa burada görebiliyoruz. Luka o dönemin bilim adamlarından biriydi. Luka Yunan dilini çok iyi biliyordu ve İncil'de Luka parçasını çok iyi bir Yunan dilinde yazdı. Pavlos da öyle. Göreceğimiz gibi Luka aynı zamanda çok değerli ve titiz bir tarihçiydi. Luka bir sanatçı olarak da bize Mesih'i yansıtan eşsiz ve güzel karşılaştırmalar çiziyor. Doktor Luka'nın hayatı birçok sözel gelenek ve ananelerle kuşatılmıştır. Kendisi müjdeyi Meryem'in bakış açısından yazmıştır. Burada böylece müjde için yazdığı bilgileri Meryem'den aldığı da onaylanmış olunuyor. Ayrıca Yahudi olmadığı da her yönden belli oluyor Luka'nın. Birçok kültür bilim dalı bilginleri bu noktada aynı fikirde birleşiyorlar. Pavlos, sünnet edilenleri ve diğerleri yani Yahudi olmayanları Kolosalilere yazılan mektubun 4. bölümünde birbirinden ayırıyor. Son grubun içine Luka'yı da alıyor. Sir William Ramsay ve Stifler Luka'nın Yahudi olmadığını çekinmeden ifade ediyorlar. Böylelikle biz Yahudi olmayanlar için bu durum çok ilginç olmaya başlıyor. Luka'nın yazmış olduğu elçilerin işlerinde Luka'nın elçi Pavlus'a eşlik ettiğini öğreniyoruz. Elçilerin İşleri 16. bölüm 10. ayette şöyle diyor. Pavlus'un gördüğü bu görünümden sonra hemen Makedonya'ya gitmenin bir yolunu aradık. Luka'nın Pavlus'la birlikte 2. ve hatta 3. müjdecilik yolculuğunda bulunduğuna inanıyorum. Elçilerin İşlerinde bu ayetten itibaren Luka biz şeklinde yazmaya başlıyor. Kendisi de böylece artık Pavlos'la beraberdir. Bu ayetten önce o üçüncü şahıs şeklinde yazıyor. Böylece Elçilerin İşleri 16'da yazılan ve tarihçe belgelenmiş olan Pavlos'un Avrupa seyahatinde Luka'nın ona eşlik ettiği anlaşılıyor. Büyük bir olasılıkla Luka Pavlos aracılığıyla imana gelmiş ve ona hem ikinci müjde yolculuğunda eşlik etmiş hem de sonuna kadar Pavlos'la birlikte kalmıştır. Pavlos 2. Timoteos 4. bölüm 11. ayette şöyle yazıyor. Yalnız Luka yanımda. Pavlos Kolosalılara mektubunda Luka'ya neden sevgili doktor dediği anlaşılıyor. Luka'nın konusu Tanrı sözünün insan oluşuna bakmaktır. İsa ikinci insan ve son Adem'dir. İlk insan olan Adem yaşayan bir can idi ve son Adem ise canı yaşama kavuşturan ruhtur diye yazılmıştır. İlk insan dünyadan olduğu için dünyasaldır. İkinci insan ise göktendir. Tanrı insanları İsa'ya benzetiyor. Sevgili kardeşlerim, daha şimdiden Tanrı'nın çocuklarıyız ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ne var ki Mesih göründüğü zaman ona benzer olacağımızı biliyoruz diyor Elçi Yuhanna 1. Yuhanna Mektubu 3 ayet 2'de. Bu nedenle İsa ikinci insandır. Binlerce, milyonlarca insan olacak fakat kendisi bunların arasında son Adem'dir. Kardeşleri kendisine benzesin diye kardeşlerine benzer olduğu İsa Mesih. Luka mektubunun amacı nedir? Avrupa ve İngiltere 19. yüzyılın sonlarında büyük bir dalga sonucu sel altında kalmıştı. Victoria rejiminden doğan iyimserlik insanlarda hem körlük hem de hayal kırıklığı yarattı. Buna karşılık 90'lı yıllardaki sosyal yaşamda bir isyan çıktı. Bunun yanında bu zaman zarfı birçok bilginleri bir araya getirdi ve İncil'in derin bir şekilde araştırılmasına neden oldu. İncil, Victoria devrinin bir el kitabı haline gelmişti. Bilginler ilk etapta kuşkuluydular. Bunların arasında William Ramsay çok geniş ve başarılı bir bilgin olarak bulunmaktaydı. agnostikçi olarak tek amacı İncil'i çürütmek ve onu yalanlamaktı. Luka'nın elçilerin işlerindeki Pavlos'un müjde yolculuğu hakkında yazdığını kendisi biliyordu. Aynı zamanda tarih yazarlarının birçok yanlışlıkları olduğu gibi birçoğunun da yalanlar attığının bilincindeydi. 40 yıl boyunca 20 çeşitli topluluğu araştıran çağdaş yazarlar, 4000 yılı içeren bir zamanı araştırarak Tarihten Öğretiler kitaplarında şu açıklamada bulundular. Geçmiş hakkındaki bilgimiz daima tam ve doğru değildir. Şüpheli kanıtlar ve ön yargılı tarih yazarları geçmişi karanlığa itiyorlar. Tarihin çok büyük bir bölümü tahmin ediliyor ve geri kalanı da ön yargıdan ibarettir. Doktor Luka'nın bir tarihçi olduğunu yalanlamak için Asya bölgesine giden Sir William Ramsay aynı fikirdeydi. Büyük bir özenle Paulus'un yolculuğunu izleyerek küçük Asya bölgelerini çok ayrıntılı bir şekilde araştırdı, inceledi. Böylece Doktor Luka'nın tarihsel bir yanlışlık yapmadığını, yazdıklarının doğru olduğu sonucuna vardı. Düşünebiliyor musunuz? Bu adam Tanrı sözünü çürütmeye gidiyor ama sonunda Doktor Luka'nın tarihsel bir yanlışlık yapmadığını ortaya koyuyor. Bunu keşfeden William Ramsay iman etti. Kendisi Paulus'un yolculuklarına ilişkin ve Küçük Asya'daki kiliseler hakkında birçok harika kitaplar yazdı. Doktor Luka müjdesini edebi ve tarihi amaç için yazdı. 4 müjde arasında Luka'nın müjdesi tarihsel yönden tamamıyla kusursuz olanıdır. Luka burada kurumlara, coğrafyaya, ananelere ve tarihe geniş bir biçimde diğer müjdelere nazaran daha çok yer vermiştir. İkinci amacı ise ruhsaldır. Luka, İsa Mesih'i kişilik olarak mükemmel, kusursuz, tanrısal insan ve dünyanın kurtarıcısı olarak tanıtıyor. İsa kendisini insanda açıklayan Tanrı özündendir. Matta, İsa'nın Mesih olarak doğduğunu vurguluyor. Markos, İsa'nın Tanrı'nın hizmetçisi olduğunu ön safhaya alıyor. Luka, İsa'nın mükemmel bir insan olduğunu önemle vurguluyor. Yuhanna, gerçeği ele alarak Tanrı'nın insan bedeni kuşandığını açıklıyor. Fakat bu konuda ilginç olan nokta, Yuhanna hiçbir bilimsel metot kullanmadı. Doktor Luka, Nasıralı İsa'yı araştırdığını ve İsa'nın Tanrı özünden olduğu sonuca vardığını belirtiyor. Araştırma metotları ve tarzı farklı olmasına karşın hem Yuhanna hem de Luka aynı sonuca varıyorlar. Matta Efendimiz İsa Mesih'i kral ve kurtarıcı olarak tanıtıyor. Markos dünyayı egemenliği altına almış olan hükümdar olarak tanıtıyor İsa'yı. Luka zayıflıklarımıza merhamet ettiği için bize yardım eden, inayet eden ve sevgi gösteren Tanrı olarak belirtiyor Mesih'i. Matta vatandaşlarına seslendiği gibi Luka da vatandaşlarına yazmıştır. Luka Yunan sağduyusuna ve aydın entel topluluğa yazmıştır. İsa'dan önce 4. yüzyılda Yunanlılar insan dehasının harika bir göstergesini sergilediler. Bu zaman zarfına periklesik çağ adını verdiler. Yani bu zaman perikleslere yönelik olarak adlandırıldı. Atina'daki entellerin ve maddeciliğin üstünlüğü gibi. Yunanlılar insanlığı mükemmel yapmak istediler. En ideal insanı oluşturmak amacını gütmekteydiler. Bu amaca yönelik uğraşları insanların psikolojisinde, çalışmalarında, Pidias'taki heykeller gibi düşünce alanında kendisini gösteriyordu. Aranan insanın özellikleri güzellik ve entelektüellikti. Platos, Aristo, Homer, Sophokles, Euripides, Aristophanes ve Tukdides'in eserleri kusursuz insanı arayan ve evrensel insanı bulma çabasını yansıttığı görülmektedir. Yunanlılar tanrılarına insan şekli vererek onu yaratıyorlardı. Gerçekten de onların tanrıları insan projesinden ibaretti. Sadece Apollo, Venüs, Athena ve Diana gibi görkemli heykeller doğuda putperestliği doğuran çirkin temsilciler değildi. İnsanı iyi özellikleriyle ve çirkin arzularıyla tanrı olarak yücelttiler. Pan, Cupido, Bacchus, şarabın ve eğlencenin tanrısı olan Afrodit gibi tanrılar da Yunan tanrılarına aittiler. Bütün tanrıları güzellik tanrısı değildi. Birçoğu insanlığı temsil eden öç, kin tanrısıydı. Büyük İskender bu büyüleyici kültür, dil ve felsefeyi egemenliği altına aldığı ülkelere yaydı. Yunanca dünya dili haline geldi. İskenderiye Mısırı'nda kutsal kitap Yunanca'ya çevrildi. Biz bu çeviriyi Septuaginta olarak adlandırıyoruz. Elimizde olan kutsal kitabın en iyi çevirilerindendir. Yeni Antlaşma yani İncil eski Yunan dilinde yazıldı. Yunanca insanlığa müjdeyi yaymakta ve ifade etmekte olan bir dil olarak hizmet ediyordu. Bir düşünceyi ifade veya bir olayı tasvir etmek için Yunanca en uygun dil idi. Kültür, dil ve felsefe olarak en ileri düzeye gelmiş oldularsa da Yunanlılar yine de mükemmel insanlığa erişemediler. Yunanlılar Ütopya'yı bulamadılar. Yani o ideal olanı bulamadılar. Hiçbir zaman cennet alemine ulaşamadılar ve ruhsal alanda görüşlerini yitirdiler. Bu dünya onların oyun alanı, evleri, ders odaları, çalışma alanı ve mezarlar oldu. Doktor Robertson Yunanlılar hakkında şunları söylüyor. Dünyada Yunan sayısı arttıkça görünmeyenler daha da belirsiz bir dünya haline geldi. Yunanlılar bu nedenden dolayı bilinmeyen Tanrı'nın resmini yaptılar. Müjdeyi yaymak için Elçi Pavlos orada başladı. Atina'nın okumuşları şüpheciydiler ve Pavlos onlara gerçeği anlatmak istediğinde onu boş konuşan olarak yargıladılar. O gerçeği anlatmakta gayret gösterirken onunla alay ettiler. Pavlos, Yunanlıların müjdeyi akılsızlık olarak gördüğünü açıklıyor. Aynı zamanda Pavlos onların anlayacakları şekilde de yazmıştır. Kendisi onlara geçmişte Yahudi olmadıklarını, dünyada umutsuz ve tanrısız olduklarını söylüyor. Değerli dostum, Yunanlıları bu şekilde resimleyebilirsin ama Pavlos onlara şeriat altında doğan Tanrı'nın gönderdiği kurtarıcı Mesih'in onlar için de öldüğünü belirtti. Pavlos Roma caddelerinde dünya diliyle müjdeyi vaaz ederek dünyadaki insanlar için ölen mükemmel insan olarak İsa'dan anlattı. İsrail'in dini gücü bir ferisi yaratabildi. Roma İmparatorluğu'nun gücü ise sadece bir Sezar yaratabilme yeteneğine sahipti. Yunan felsefesi ise dünyayı kapsayan dev gibi çocuk kalpli Büyük İskender'i yarattı. İşte bu halkı anlayan Luka, Yunan mantığına hitap etti. İsa Mesih'i Yunanlıların özlediği mükemmel ve evrensel insan olarak tanıttı. Luka, Matta'nın ve Markos'un değinmediği birçok özelliklerden söz ediyor. Bize Doktor Luka, Noel ilahileri veriyor. Luka bize müjdede İsa'nın bakire bir kızdan doğduğunu geniş bir şekilde anlatıyor. Doğuma ilişkin iki uzun bölüm ayrılmıştır Luka'da. Açık, belirli bir şekilde bakire bir kızın gebe kaldığını söylüyor Luka. Bunun ise tamamen Tanrı tarafından bir mucize olduğunu ekliyor. Doktor Luka bize 20 mucizeden söz ediyor. Bunlardan 6 tanesi diğer müjdelere kayıt edilmemiştir. Luka 23 karşılaştırmadan söz ediyor ve yine bunlardan 18 tanesi hiçbir yerde görülmüyor. Kaybolan oğul ve yumuşak yürekli Samiryalı karşılaştırmalar sadece bu Luka müjdesinde vardır. Luka bize ayrıca dirilen Efendimiz İmmanuel yani Tanrı bizimle hakkında insani bir rapor vermektedir. Bu da gösteriyor ki İsa Mesih dirilişinden sonra halen insandı. Luka bize İsa'nın ruhsal değil de fiziksel dirildiğini gösteriyor, bedenen dirildiğini gösteriyor. İsa doğal bir beden olarak gömülür, ruhsal bir beden olarak dirilir. Bu müjde insana duyulan bir sempatiyle baştan sona kadar yazılmıştır. Bu da İsa'daki gerçek insani yönünü tanıtıyor. Birinci yüzyılda insanlığın acıları hakkında ilk elden bilgi veren bu Doktor Luka'ya büyük bir sempati vardır. Doktor Luka tıp dilinde tıbbın babası olan Hipokrates'ten daha fazla tıp kelimeleri kullanmıştır. Yazmış olduğu İncil'in girişinde Doktor Luka kendisini bir tarihçi olarak tanıtıyor ve yararlandığı kaynakların neler olduğunu ve bunları düzenlerken ne gibi bir yöntem izlediğini anlattıktan sonra bu İncil'i yazmasındaki amaçları açıklıyor Luka. İnsan açısından bakıldığında Luka'nın iki tür kaynağı olduğu görülür. Birincisi Mesih'in yaşamıyla ilgili yazılı kayıtlar ve ikincisi de İsa'nın yaşamındaki olaylara gözleriyle tanık olmuş kimselerin sözlü anlatımları.